Ayrım 7. Fırtına Çocukları, Temos Kornaros. Sayfa 83. 5. Koğuşunda ya da hücrende uyumana göz yumulan gecelerin sabahında infaz müfrezesinin karşısına dikilmek tehlikesi olmadığını artık iyice bellemiştik. Liste iştah açıcı meze örneği akşam karavanasından önce okunur. Ölüm adayları öbür tutuklularla birlikte yemekhaneye alınmaz, hücrelere götürülürler. Ama ne de olsa bu yöntemin bir aylığa yol açtığını anlamışlardı. Tutuklular bir listeden öbür listeye kadar zaman kazanıyorlardı. Bunun için de bu yöntemi değiştirdiler. Karıştırıp çorbaya çevirdiler. Hem de pek psikolojik olarak. Çünkü tek bir kez kurşuna dizilmen yetmiyordu. 15 mahkumiyetin olsun da tek bir kez kurşuna dizil. Buna haksızlık denir. Zor bir işti ama bunun da üstesinden geldiler. Çözümünü buldular sorunun. Bir kişiyi birkaç kez kurşuna dizmenin yolunu keşfettiler. Dilediklerince dizebiliyorlardı artık insanı kurşuna. Böylece adaletin de onuru kurtarılmış oluyordu. Cezalı diye göndermişlerdi Andon'u hücreye. Böyle demişlerdi. Disiplinsizlik. Gece yarısına doğru tecridin kapısı açılmıştı. Bir elektrik feneri papazı aydınlatmıştı. Tutuklu yerinden kalkmıştı. Hazırım, demişti. Anlamadım. Neye hazırsın evladım? Şey için değil mi? Gelmedi mi saati? Hayır, böyle bir şey için gelmedim. Bugün ruhunun acı çektiğini duydum da konuşmaya geldim seninle. Konuşmaya mı? Bu saatte mi? Bütün saatler Tanrı'ya aittir evladım. Şeytana da ait saatler vardır papaz efendi. Sanırım zat-ı ruhanileri de hep şeytanın saatine göre ayar ediyor kendininkini. Sakin ol evladım, sakin ol, rica ederim. Huzur Tanrı'nın paha biçilmez bir armağanıdır kulları için. Peki ey madrabaz, niye böyle karanlıklarda satmaya kalkışıyorsun bu armağanı öyleyse? Küfür! Bana bak ulan, ya defolup gidersin ya da boğarım seni şimdi şuracıkta. Andon'un ellerini ayaklarını bir güzel bağlayıp ağzını tıkadılar. Bu durumda humurdanarak Tanrı kelamını dinlemek zorunda bıraktılar, huzura kavuşması için. 10 gün süren bir hücre hapsinden sonra bir ikindi vakti koğuşa dönmüştü Andon. Arkadaşlarına, eşyalarına, alışkanlıklarına yeniden kavuştuğu için kulakları bile gülüyor, etekleri zil çalıyordu. Karavana için sıraya girmişti. Kirliydi karavanası. Temizlemek için de vakit bulamamıştı. Yanındaki arkadaşına, ''Seninkiyle birlikte alalım.'' dedi. ''Daha iki kişi var benimle, sığmaz ki, taşar.'' Üçlü sırayı değiştirmek istedi. Vakit bulamadı. Baş gardiyan bazı adlar okumaya başlamıştı. Yine liste. 8 kişinin adını okudu. Siz burada kalacaksınız dedi. Aşçıbaşıya yemekleri dağıtması için başıyla işaret etti. Andon Bizanis hemen arkadaki üçlü sıraya geçmek için davrandı. Baş gardiyanın gözleri Andon'a dikilmişti. Bir ara şaşırmış numarası yaptı. Sözüm ona telaşla elindeki kağıdı bir daha gözden geçirdi. Kaçmış gözümden dedi. Sen de kalacaksın Bizanis. Anılar yeniden zaman ve mekan patikalarında koşuşmaya başladılar sarhoş. 1 Temmuz günü öğretmenin biri kara tahtaya bir şeyler yazıyor. Elindeki tebeşir değil, şimşek var elinde. 60 küçüğün yüzünden akan ışınla aydınlanmış bir yeri yakmak korkusu yayıyor bu şimşekle öğretmen çevreye. Sınıfta kalanlar başlığı altında adlar sıralıyor alt alta. Adlar kara tahtanın ta dibine kadar iniyor. Andon Bizanis'in adı yok henüz. Yerde kalmamış kara tahtada. Ama son bir şimşek çakıyor ve yıldırım bu kayıtsız çocuk ruhunun tam üstüne düşüyor. Son adı yazmak için yer kalmadı. Bu da Andon Bizanis'in adı. Çocuk geçmişin perdeleri arkasına gizlenmek için koşuyor. Utancından koşuyor, daha utanmanın ne olduğunu bilmediği zamanlardaki yerlere doğru ve kendisini bir avluda buluyor. Bu avlunun bir de kuyusu var. Küçük bir çocuk kızıl kıllı bir domuzla oynuyor. Kızıl kıllı bir domuzun dişlerinin yumuşacık insan etine ne kolay gömüleceğini hep biliriz. Son bir kez el çırpmak için kımıldayan iki elin gerisinde kalan minnacık bir insanoğlu gövdesi, kızıl kıllı bir domuzun midesinde acaba ne kadar yer kaplar? Ah o sessiz son el çırpmalar! Ah o bir üçlü sıradan öbürüne geçmek için harcanan son çabalar! Adım desen değil, kımıldama desen hiç değil. Daha da kaçık, daha sarhoş bir anı, çerçe gibi malını havaya kaldırıp bütün öbür anıları gölgeliyor. Şimdi şu görüntü beliriyor gözler önünde. Bir ana geliyor, güleç yüzlü. Koltuğunun altında yeşil yapraklar var. Domuza verecek bunu. Elinde turfanda bir üzüm salkımı, memeler süt dolu. Işık, açlık, muz iplik ve oyun karması. Daha dişleri bile bitmemiş bir yavrucağın yanı başına diz çökmeye hazırlanıyor. Yerde minicik, yüz yuvarlak bir el çırpınmakta. Kadın bu çırpınışın, bu kımıldanışın bir hoş geldin işareti mi yoksa korkutma mı olduğunu kestiremiyor. Çözümleyemiyor durumu, oturup düşünmeye başlıyor. Domuz kadının dizleri arasına burnunu sokmuş, okşayış bekliyor. Kadın tüm bu görüntülerin yorgunluktan gelme bir kabus olduğu kanısına varıyor. Bebesini koynuna alıyor gülümseyerek. Kadını bu durumda buluyor Andon. 7 yaşında bir çocuk o zaman. Anasını, kendi anasını. Kadın yavrusunun neden süt emmediğine şaşıyor, karnı tok olamaz diyor. Bu işçi avlusunda akşam vaktinde gördüğü bu dram tablosu karşısında Andon da şaşırmış. Öylece dinlenmekte. Bir çözüm arıyor Andon. Kızıl kıllı bir domuzun midesindeki küçük çocuklar acaba nasıl gömülür ki? Domuzun karnından mı çıkarmalı, yoksa domuzla birlikte mi tabuta koyup gömmeli? İşte o an anası konuşuyor Andon'un. Evladım, çok yoruldum. Şu ateşi yakıver. Su koy çömleğe. Tanrı'nın bize bir lütfu olan şu eti de atıver içine. Yerde duran bebe elini gösteriyor Andon'a. İşte bu cehennemlik anı diretiyor. Bugünle dün arasında bir köprü kuruyor. Harcı çok değerli köprünün. Kanla, zamanla, zamansız sorumluluklarla yoğrulmuş bir harç. Ama bu köprünün bir eksiği daha var. Bir eksiği. Sonra bir baba giriyor avluya ıslık çalarak. Yorgun, toza belenmiş. Karabasanı yerine komadan bu lisini soruyor. Getirin bana bebeği diyor. Neden gülmüyor bebe ha? Andonaki veriyor karşılığını babasına sokularak. Anam hasta. Ha, ne? Ulan sersem, anan mı delirdi dedin? Evet diyor küçük Andon, delirdi. Ulan bebe nerede? Nerede bebe lan? Koş onu bul bana, ben bakarım anana. Vah zavallı karı, vah fukara karı. Kadın kocasına gülümsüyor, karşılık veriyor. Bebe bugün çok acıkmış, bir ısırıyor, bir ısırıyor ki namussuz. Usludur bulim, usludur. Yaşlı adam şaşkınlık içinde çevresine bakıyor, dayanmak için bir yer arıyor ve Andon'un elinde bulinin kopuk elini, domuzun dişleri arasında da karısının kanayan memesini görüyor. Bakışıyorlar baba oğul. Sonra Andon bir yaşama, ayakta durma savaşına başlıyor. Bir ailenin, bir işçi avlusunun, kızıl kıllı bir domuzun dayanılmaz yükü çelimsiz omuzlarında. Sonraları da çeşitli renkten, insan eti bile parçalayan, yüzlerine insan maskesi takabilen sayısız domuzlarla savaşıyor. Ama gene de yurdunun iyiliği, ulusunun savaşları için gerekli gücü kendinde bulabiliyor. Çok ayıp olurdu yorulup da pes etmesi Andon'un. Domuz pisliği çukurlarından analarla bebeleri ayıklayıp çıkarmak için giriştiği savaş süresince hastalanmaya, ölmeye bile vakit bulamamıştı Andon. Şimdi burada, cezaevinin avlusunda şu an, yeni bir anı uykusundan uyanmış. Andon'un kafatasındaki patikalarla damardan yollara sığamadığı için elindeki balyozlarla Andon'un her iki şakağını birden dövmeye başlamıştı amansız. Kapıları kırmak, aşıklar ülkesini kuşatmak istiyor, kızıl saçlı bir baş gardiyan sesleniyor sana diye bas bas bağırıyordu bu anı. Zavallı Andon, daha 7 yaşında bir bebekken bile söyleyemediği bir sözü ağzından nasıl çıkardığını anlayamamıştı. Domuzun hasısın sen diye gardiyana bağırmış, üzerine doğru atılmıştı belli belirsiz. Sonra tutmuş kendisine ve eklemişti. Sinirlerim benim öz malım, servetim, boşuna kendini aldatma, söz geçiremezsin sen bu sinirlere. Karavana sırasından çıkıp ölüm adaylarının sırasına geçmişti Andon. Yüzü sapsarıydı, elleri titriyordu hafiften, yanak kasları kıpırdıyordu anıların getirdikleri karşısında. Bu kez pahalıya oturdu diye mırıldandı bir gardiyan, baş gardiyanın kulağına eğilerek. Sonra anıların içeriden attığı yumrukların etkisiyle o sararmış, o kasları hafifçe kımıldayan yanaklara iki damla gözyaşı süzülmüştü. Söz ve yaşantı oluvermişti bu gözyaşları. Şimdi anayla baba aynı işçi avlusunda oturmakta ve kim bilir kafalarının bulanıklığı içinde andoncuklarını, kızıl kıllı domuzların yavaş yavaş kemirdiği kara haberini sezinlemiş, korkulara kapılmakta. Her neyse, gardiyanlar Andon'un gözyaşlarını, yanak kaslarının kıpırdanışını, çöküntü işaretleri olarak kabullenmişlerdi. Artık bu kez bir insan olarak, ölü bir hayvan olarak yeniden doğmaya Andon'un razı olacağını ummuşlardı. İhanet bildirimini imzalayacağından emin görünüyorlardı. Bunun için de az sonra ona kurşuna dizilmeyeceğini, yeni bir hücre cezası için adının okunduğunu, listenin de ters bir saatte okunduğunu, yanlışlık olduğunu söylediler. Papaza kötü davrandığı için 2 ay daha hücre cezası verilmiş kendisine. 2 ay sonra Andon'u geri getirdiler. Bu yeni gelenin Andon olduğuna 1000 tanık gerek. Siyah saçları yok olmuş, ak bir peruk takmış. Yanak kaslarında temelli bir kıpırdama belirmiş. Yüzünde acı bir bilgelik taşıyan bir gülümseme. Çok garip, çok derinden gelen bir ses. Gardiyanlar, öğretmen Spiromilos ve arkadaşlardan çoğu, onun bu yeni durumunun korkudan ileri geldiği konusunda aynı kanıda. Korkan insanın yüzü sararır ancak. Karşılık verdim ve ömrü boyunca korktukları o büyük kararı alanların. Anlamadım, neymiş o Andon'un aldığı karar? Korkuyu yenme kararı. Korku sözcüğü onun sözlüğünden silinmiş bir sözcük artık. Bu sözcük ona dayanılmaz bir şeyi hatırlatıyordu. Silinmiş artık. Hemen peşinden Mezohora'da o eski günlerde bir işçi avlusunda Andon'un küçük kardeşini kızıl kıllı bir domuzun parçalaması olayını anlattım çevremdekilere. O kasabadan o zaman benim kaçıp gitmeme de bu olay neden olmuştu. Bu olayın korkunç anısı beni ömrüm boyunca izlemiş, peşimi bırakmamıştı. Andon'un babası yaşlı bir zaniste çalışacak güç kalmamıştı. Bu böyle olunca da kendisi bilir demişlerdi patronlar. Delirmek, tembellik etmek, yarıcılığı bırakmak herkesin hakkı. Ama depolama ve araç borçlarını ödemesi gerek. Patronların kahyası çeviri ek görevlisi öğretmen Spiromilos'la bir olup ihtiyara durumu anlatmaya çalışmışlardı ve bir deliye dert anlatmak olanaksız olduğundan ihtiyarın kızıl kıllı domuzunu bağlayıp patronlara teslim etmişlerdi borç karşılığı. Arkadaşlardan biri şimdi anladım neden Andon bizimle kalmak istememiş, başka bir grubu seçmişti dedi. Spiromilos sapsarı olmuştu, hiç konuşmamıştı. Kaçamak bir bakışla bana şunu söylemek istemişti sanki. Hiç acıman yok mu bana? Benim de bir savaşçı hayatım var, bir hikayem, hem içtenlikli bir hikaye. Andon'la ilgilendiğin kadar benimle de ilgilenmen gerekmez mi? Gene de içimden bu söylediklerim benim kendi sözlerim, benim kendi kanılarımdır diyordum. Spiromilos'un o kaçamak bakışıyla anlatmak istediği şey de herhalde havalandırılmış bir hayal gücünün hovardaca savurduğu cinsten değildir belki, diyordum. Ama gene de damağımda bir burukluk var. 7. ayrımın sonu sayfa 89.